Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dostlar, bugün 3 konuyla karşınızda olacağız. 3 meseleyi hocamızla müzakere edeceğiz burada. Bunlardan birisi Avrupa Birliği'ne üyelik meselesi. Hatırlayacağınız gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Avrupa Birliği üyeliğine ihtiyacımız kalmadı diye bir konuşmasında satır arasında bu meseleyi tekrar gündeme getirdi. Avrupa Birliği üyeliği bizim için ne ifade ediyordu? Gerçekten ihtiyacımız kalmadı mı? Bugüne kadar yaşananlar nelerdi? Bunları konuşacağız ilk olarak. Ardından Ayşe Böhürler'in son olarak tekrar gündemimize taşıdığı Yeni Şafak gazetesinde din yorgunu gençler tabirini bir ele alacağız. Evet. Ömer Miraç Caman'ın, sosyolog Ömer Miraç Caman'ın kavramsallaştırdığı, Ayşe Böhürler'in son olarak yazısında gündeme getirdiği yeni nesil gençlerin, dindar gençlerin ya da gençlerimizin yetişmesi üzerine acaba onları din yorgunu mu yapıyoruz? Ahlak eğitimi verme adına, dindarlık adına yoruyor muyuz? Bu meseleyi konuşmaya çalışacağız. Yine fırsat bulursak bir konumuz daha var. O da birçoğunuz duymuştur. Emrah Serbest olayı. Emrah Serbest meşhur bir televizyon dizisinin senaristi. Gezi olaylarında adını sıkça duymuştuk. Karıştığı bir kaza ile alakalı yaptığı itiraf, sonradan gelen itirafı ve bunun etrafında suçu sabit olmasına rağmen tarafgirlik meselesi, yine Ataşehir'de yaşanan bir olay, başörtülü bir kadının darp edilmesi meselesi, orada da suçun sabit olmasına rağmen, şiddetin sabit olmasına rağmen mağdurlar üzerinden, failler üzerinden bölünmüşlüğümüz, bu olayı okuma şeklimiz. Bunu yine sosyolog Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Hocam ben ilk olarak bu Avrupa Birliği'ne üyeliğimiz kalmadı mı meselesi üzerinden size sorular sormak istiyorum. Malumunuz 2005'te Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlamıştık. O günlerde adını sıkça duyuyorduk. Kopenhag kriterleri diye kriterlerden bahsediliyordu. İşte burada demokrasi, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, işte insan haklarına saygı, ifade özgürlüğü, azınlıkların korunması, kadın erkek eşitliği gibi Kopenhag kriterleri deyince böyle çok da bir müktesebat yok. Birkaç madde üzerine kurulu kriterler söz konusu. Hoşumuza gitmişti o zaman çünkü Avrupa kapısında 50-60 yıldır bekletiliyoruz. Hatta bu 2011-2012 yılına kadar bir takım kanunlarımızda, hukuk sistemimizde revizyona da gidilmişti bunun uğruna. Şimdi ne oldu da biz bu duruma geldik? Başta öykünüyorduk ama geldiğimiz nokta artık ihtiyacımız kalmadığı söyleniyor. Gerçekten ihtiyacımız yok mu? Bu durum Avrupa ülkelerinden kaynaklanıyor çokça. Onların tavırlarından kaynaklanıyor ama bize düşen görev nedir? Bu soruyla başlayalım hocam.
Şimdi tabii Türkiye'nin modernleşme macerasında Avrupa'nın çok büyük bir etkisi olmuş. Aslında modern öncesi dönemde de Osmanlı'nın fetihlerine baktığımız zaman daha çok Avrupa'ya yönelmiş. Avrupa'ya yönelen bir şey var, bir bilinç var bizim atalarımızın orayı fethetmeye yönelik. Balkanlardan işte Viyana kapılarına kadar gittiği zaman o toplumlar da uzun süre Osmanlı hakimiyetini sağlamış. Çeşitli topluluklar İslamlaşmış. Mesela işte orada diyelim Arnavutlar gibi, Boşnaklar gibi vesaire, yani bir elbette Türkler var, oraya götürülüyor Müslümanlar ama bunun dışında bir de oranın yerli halkı var, İslam'ı seçiyor. Böyle Avrupa ile ilişkimiz tarihsel olarak hep var aslında. Fakat bu ilişki son 100 yılda başka bir şeye dönüştü. Önce denge siyasetiyle varlığını sürdürdü Osmanlı son 100 yılında. Arkasında topraklarımız Avrupalılar tarafından işgal edildi. Sovyetler Birliği kurulduğu için Rusya tarafından yukarıdan işgal edilmeye başlanmıştı ama Bolşevik ihtilali yapıldıktan sonra bundan vazgeçildi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman Avrupa ile ilişkimiz şu hale geldi. Avrupa tamamıyla hayran olunacak üst düzeyde bir uygarlık. Yönümüz o. Orada ne geliyorsa iyi, güzel, hayran olunacak şeyler. Böyle bir bakış açısı vardı. Ve devlet de kendisini bu şekilde dizayn etmeye çalışıyordu. Ama aynı zamanda bu Avrupa hayranlığı elitler tarafından Türkiye'nin milli, yerel, dini, tarihi kültürünü aşağılamak, tasfiye etmek için de kullanılıyordu.
Evet.
Ve bunun sonucunda Erbakan'ın rahmetli tepkisinde olduğu gibi Avrupalılaşmak, haşlılaşmaktır diye kendisini gösterdi haklı olarak.
Bir Hristiyan kulübü yaftasıyla.
Bir Hristiyan kulübüdür denirdi. Çünkü Kemal İster'in bize sunduğu
evet.
Avrupalılık buydu. Dini evet. dışlayan, dini reddeden, ona tahakkümü, onu istemeyen bir bakış açısıyla lanse ediliyordu. Özal bunu değiştirdi aslında. Tam tersine Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin çok iyi şeyler getirebileceğini, bir ekonomik olarak Türk ekonomisi dünyaya açılacak, rekabet etmeyi öğrenecek, gelişecek, kalkınacak ve gümrük duvarları kaldırıldığı zaman Türk ekonomisi bitmeyecek, tam tersine Türk ekonomisi gelişecek dedi.
İhracat artacak.
Ve Özal'ın dediği tersler de doğru evet. çıktı. Yani daha basitleştirelim. Biz Murat 121, 131
124.
124'e binmek için büyük paralar harcıyorduk.
Evet.
Koç'un ürettiği şeylerdi bunlar. Ama bir süre dendi ki gümrük duvarları kalkarsa bu milli sanayimiz bile biter. Fakat gümrük duvarları kalktı. Hepimiz bu arabaları beğenmemeye başladık. Daha iyi arabalara bindik. Türk ekonomisi gelişti. Toyota gibi fabrikalar Türkiye'de kuruldu. Yani motor hariç birçok şey Renault. Buradan üretimi yapılmaya başlandı ve bu Türk ekonomisini güçlendirdi. İdeolojik ve siyasal olarak da Avrupa Birliği ile Avrupa ile sürekli Kemalistler muhafazakarları özellikle dindarları dövmeye çalıştılar. Bu da değişikliğe uğradı. Tam tersine Özal ve Erdoğan dönemiyle beraber Avrupa Birliği'nin değerleriyle Türkiye yakınlaştıkça Kemalizmin bu dini dışlayıcı, geleneği dışlayıcı, ötekileştirici tutumu da sona ermeye başladı. Yani demokrasi gelişti. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi onu ne kadar bazı radikal gruplar küfürdür, şudur, budur diye tanımlarlarsa tanımlasınlar. Türkiye'nin realitesine bakmamız gerekiyor. Realitesine baktığımızda Türkiye'de demokrasi geliştiği zaman dini özgürlükler gelişiyor. Dini yayıncılık gelişiyor. Din serbest hale geliyor. Demokrasi daraldığı zaman ne oluyor? Tam tersine oluyor. Dini özgürlükler askıya alınıyor. 28 Şubat'ta da bunu gördük.
Evet.
İşte 60 ihtilalinde de bunu gördük.
AK Parti iktidardayken bile
AK Parti bu
kıskaca tutulmaya çalışıyordu.
Evet. AK Parti iktidara geldiği zaman Avrupa 28 Şubat'ta olmuştu ve Avrupa Birliği, AK Parti Avrupa Birliği ile entegrasyona girme, Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi, demokratik reformların yapılması, dini özgürlüklerin gelişmesi manasına geliyordu. Zaten ekonomi berbattı ve dolayısıyla ekonomide de yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi manasına geliyordu. AK Parti iktidarı da bu Avrupa Birliği'ni destekledi. Fakat 2011-12'den sonra durum değişti. Avrupa Birliği gittikçe bir takım konularda ayak diretti. Yani mesela PKK ile ilgili, DHKPC ile ilgili, Almanya başta olmak üzere.
En son FETÖ ile ilgili.
FETÖ ile ilgili Türkiye'nin aleyhine bir sürü tavırlar almaya başladılar. Yine Strasbourg'da Avrupa Birliği'nin parlamentosu var. Parlamentonun önünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte katil diye resimleri bilmem neleri.
Ya da Erdoğan'ı öldür.
Erdoğan'ı öldür
kill
diye.
Kill Erdoğan diye.
Kill Erdoğan evet. diye. Avrupa Birliği o bahsettiğimiz Kopenhag kriterlerine ters hareket etmiş oldu buna göre. Çünkü bu meclisin önünde bir ülkenin seçilmiş olan başbakanını, cumhurbaşkanını böyle öldür, katil vesaire propagandasını yapmak ve buna ses çıkarmak
bu hukuk devletiyle de bağdaşır bir şey değil, insan haklarıyla da bağdaşır.
İşte hocam bu tür durumlarda bizim o şeylerimiz depreşmiyor mu? Bunlar Haçlı orduları, bunlar Hristiyan kulübü yaftalamalarımız da bizim asıl bu tür olaylar karşısında bunlar da hep depreşen şeyler
yani
değil mi?
Yani bu depreşmeler oluyor ama bunların çok fazla bir gerçekliği yok. Bir yandan Avrupa elbette bir Hristiyanlık kültürünü arka planda taşıyor. Tamamıyla pür seküler bir yapıdır demek zor. Böyle bir kültürleri var en azından. Bu kültürü de Avrupa tarihinin bir parçası ve onu önemsiyorlar. Yani bugün bile İspanya'da İspanyol devleti diyor ki Endülüs bizim tarihimizin bir parçası. Ama bu Endülüs artık bizim dediğimiz anlamda biz anlıyoruz. Dolayısıyla onun bazı tarihi yönlerini reddetmiyoruz, yok etmiyoruz. Endülüs eyaletinin bayrağına da yeşil ve beyaz tonlarını koymuşlar.
Evet.
Ama ortasına Herkül'ü yerleştirmişler. Yani Roma'da var, Endülüs'te var, modern dönem İspanya'da var.
İspanya'da var, evet.
Böyle bakıyor adam. Şimdi Avrupa Birliği de böyle bakıyor. Yani Avrupa'nın arka planında ilk Osmanlı'ya karşı birlik oluşturma Haçlılar üzerinden gidilerek yapılmış. Ama Avrupa Birliği zaman içinde sekülerleşerek var olmuş. Dolayısıyla pür ona Haçlılar ittifakı demek çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Fakat kendi çıkarlarını Avrupa Birliği, kendi Avrupa'nın çıkarlarını önde tutuyor. Türkiye'ye karşı belli bir mesafe içinde oluyor. Bunun en önemli gerekçeleri arasında Türkiye'nin İslam'ı tamamıyla bırakmaması, İslam'ı çok temel bir paradigma olarak kabul etmeye devam etmesi, Türkiye'nin nüfusunun çok olması, dolayısıyla bunları içinde dönüştüremeyeceği kaygısını taşıyor Avrupa Birliği. Bir de Avrupa Birliği'nin en önemli, en güçlü ülkelerinin başında Fransa ve Almanya geliyor. Almanya yaptığı propagandayla, son yıllarda uyguladığı siyasetlerle Avrupa Birliği'nin havasını Türkiye'nin aleyhine çevirmiş durumda.
Evet.
O nedenle bu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da tepkiyle karşılanıyor ve diyor ki siz böyle ayak diretiyorsanız, bize karşı bir tutum haline geliyorsanız bizim size illa bağlı olacağız, illa size katılacağız diye bir mecburiyetimiz yok. Ama biz diyor, şunu da söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı, bu işi ilk bırakan biz olmayacağız diyor. Yani genel olarak aslında biz Avrupa Birliği'ne girmekten tarafız. Fakat buna da eşit biçimde katılırız.
Ama buna da çok ısrarcı da değiliz.
Evet, hani tamamıyla da mutlak biçimde bakmıyoruz. İlla katılacağız, bu olmazsa olmaz diye de bakmıyoruz. Türkiye tabii bu süreçte belli bir özgüvene kavuştu. Kendi yerel dinamikleriyle tanıştı.
Hocam tam orada şunu sormak istiyorum. Hani kendi yerel dinamiklerine karıştı, bir özgüven elde etti. Şimdi aslında o Kopenhag kriterleri İşte en temel unsur gözüküyor. İşte hukukun üstünlüğü, adalet, eşitlik, evet, insan hakları gibi filan. Bu bizde bir nüve olarak yok mu? Yani bu potansiyel bizde yok mu? Bizim bunu Avrupa Birliği kriterleri olmadan. Çünkü asıl bizim konuşmamız gereken bu. Biz Avrupa'dan uzaklaştıkça kapalı bir toplum haline, özgürlüklerin, adaletin yıprandığı, örselendiği bir toplum haline mi geleceğiz? Yoksa bir özgüvenimiz var, kendi potansiyelimiz var. Bu değerleri biz üretebilir miyiz? Şu anki sormamız gereken bu herhalde. Çünkü biz Avrupa'ya hep böyle bir emniyet subabı gibi de hani kullandık. İşte Avrupa Birliği kriterleri dedik. Ondan sonra işte Avrupa Birliği Mahkemesi, Adalet Divanı, hani böyle hep bir üst temiz gibi algılandı bizde Avrupa. Tamamen uzaklaşırsak biz kapalı bir toplum, aşırı totaliter bir toplum haline mi geliriz? Bu potansiyeli nasıl harekete geçireceğiz? Yani bir tabirimi dinleyicilerimiz mazur görsün. Hani bir İslam Rönesansı, muhafazakar bir Rönesansı, işte AK Parti'nin mottosu olan o muhafazakar demokrasi, muhafazakar modernleşmeyi biz kendi içimizden çıkarabilecek miyiz? Herhalde asıl cevap verilmesi gereken soru bu yani.
Bu doğru, bu çok temel bir soru. Bu çok üzerinde durulması gereken bir şey. Yani Türkiye tabii 1878'den itibaren birinci, ikinci meşrutiyet, daha sonra 1908'de demokrasi denemelerine sahip. Ve sonraki yıllarda da 45'lerden itibaren de demokrasiye geçti. Ama bu demokrasi daha çok yukarıdan işte Avrupa'nın dediklerine göre hareket etme olarak algılandı bir yönüyle. Oysa demokrasi demek halkı yönetme demek, halkı önemsemek, toplumun değerlerini önemsemek manasına geliyor. Şimdi Türkiye'nin asıl meselesi bu. Hakikaten Türkiye Avrupa Birliği olmadan da kendi ayakları üzerinde bir demokrasi tecrübesini gerçekleştirebilecek mi? Muhafazakar modernlik olacak mı? Yani modernlik sadece Avrupa modernliği değil de, evet biz yine modernleşeceğiz ama bu modernlik illa tarihi, dini vesaire dışlama değil, kendi tarihimizle, dinimizle, coğrafyamızla modernleşmek, onunla beraber var olmak anlamına gelecek mi? İnsan haklarını Türkiye'de uygulayabilecek miyiz? Hukuk devletini uygulayabilecek miyiz? Şimdi bunlar cevaplanması gereken sorular. Bugün Türkiye'ye baktığımızda bunun karşılığı ne kadar var, ne kadar yok. Yani biz kendi düşünceleriyle, ideolojileriyle bizim rakibimiz olan insanlara mesela ideolojilerini sevmiyoruz, düşüncelerini sevmiyoruz ama yine de kanunu hükmettiğimiz zaman kanunu onlara da, adaleti onlara da eşit bir biçimde dağıtabilecek miyiz? Hukuk devleti dediğimiz şey bu.
Evet.
Ama yok, onlar rakibimiz diye, biz onları hain diye, terörist diye damgalarsak buradan demokrasi zor çıkar. Burada insan hakları zor çıkar. İnsan hakları, demokrasi, hukuk devleti belki çağdaş dille biz Avrupa modernliği üzerinden giderek okuyoruz. Ama mahiyetine baktığımız zaman bunlar İslam toplumlarında da var. Yani işte Hazreti Peygamber'in kızım Fatma da olsa ifadesinde ortaya çıktığı gibi.
Evet.
Yani hukuk eşittir. Peygamber'in kızı da olsa ona uyacak. Bu hukuk devletinin en iyi ifade eden bir örnek. Bugün gerçekten yöneticiler adaleti uygularken, hakimler, savcılar uygularken, değil mi?
Evet.
Bu ilkeye dikkat ediyorlar mı? Görev dağıtılırken bu ilkeye dikkat ediyorlar mı? Demokrasi dediğimiz siyasi katılım herkese açık mı? Türkiye bu tecrübeyi ortaya koyabiliyor mu? Koyabilecek mi? Türkiye bunu kendi içinde yapabilirse Avrupa'ya ihtiyacı yok. Eyvallah. Ama biz idealite olarak dersek ya demokrasine o batı şey, hala bunu demokrasi anlamamış bir zihinle uğraşıp durursak işimiz zor. Ya bu açık bir şey. Farklı partiler olacak, farklı siyasi görüşler olacak, onlar yarışacak. Kim halk özgür bir biçimde kime itibar ediyorsa onları iktidara getirecek. Demokrasi budur. Ama yok, sen rakibin, farklı siyasi görüşte olan grup, kişi hoşuna gitmiyor diye sen engellersen, bu engelleme işte hain dersin, terörist dersin, FETÖ'cü dersin, bilmem ne dersin. Yani kusura bakmayın, burada demokrasi olmaz yani.
Evet.
O zaman da burada demokrasi olmayacağı için Türkiye demokrasisini geliştirmek için dışarıya bakmak zorunda kalacak.
Evet.
Bu topluma yapılan bir ayıptır. Bu toplumun geri olduğunu göstermez. Tam tersine bu toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, yönlendiren elitlerin, aydınların, siyasetçilerin yetersizliğini gösterir. Onların işte insan hakları konusunda, adalet konusunda olgun bir bilince ve düzeye, ahlaka sahip olmamalarını gösterir. Bu bilinç ve ahlak oluşursa toplumu ona göre aydınlatırlar.
Yani bizim o zaman Avrupa'nın temyizine ihtiyacımız yerleşir. Kalmaz.
Kalmaz o zaman.
Evet.
Ama yok, biz bunu yapamazsak bir takım insanlar da dünyada bunun daha iyi örnekleri olan yerlere bakarlar ve onu kendinizine örnek alırlar. Onu bize gösterirler. Bu her alanda öyle. Yani Türkiye'deki şehirleşmeye bakıyorsun, diyelim ki gidiyorsunuz İspanya'da veya efendim
Almanya'daki
şehirleşmeye bakıyorsunuz. Maddi şehirleşme çok güzel. Caddeleri geniş, yeşillendirme var, parkları var. Bir ağaç kesemiyorsun. Meclis istediği zaman oradaki nizamı, planı falan değiştiremiyor. Falanın oğludur, filan meclis başkanıdır, filan bilmem vekildir diye müdahale etmiyor. Gözünün yaşına bakmıyor. Şimdi Türkiye'de tam tersi oluyor. Dolayısıyla sen diyorsun ki ya bu Almanlar bu işi güzel yapıyor. Ve orayı önemsiyorsun. Maalesef onların dünyevi olarak yaptığı güzel şeylere bakarak kendi dinimizden de soğumaya başlıyoruz. Bazen bazı insanlar öyle bir tutuma giriyor.
Evet.
Ya da bunlar kafirdir bilmem ne, bir sürü küfür arka arkaya. Bu uzun vadede tutmaz. Uzun vadede tutmaz bu. Çünkü insan sonuçta
bir konjonktürde propagandaya gelir. Propaganda 1, 2, 3, 4, 5 ama ondan sonra sürmez. Bir yere gelir, insan ciddiyeti de bırakır. Her şeyle matrak geçmeye başlar. Hiçbir şeye muhatap almaz. Nihilist olmaya başlar. Mizaha vurur. Tamam mı? Dinlemez, bakmaz. Oy kullanmaz, oydan kaçar. Dolayısıyla bizim bunlardan kurtulmamız için, bu tür durumlara girmememiz için bizim adaleti adalet olarak uygulamamız gerekir. Hukuku hukuk olarak uygulamamız gerekir. İnsan haklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bize rakip olan, sevmediğimiz, bizim makamımızı elimizden alacağını düşündüğümüz kişilere FETÖ damgasını yapıştırıyoruz Türkiye'de. Ya bunlar olmaz yani. Müslüman diyoruz, bir Müslüman da ahlak olur, yalan söylemez. Makamı için, rakibidir diye, bilmem nedir diye insanlara FETÖ damgasını yapıştırmaz.
Büyük bir hesaptan korkar.
Değil mi? Yani
adalet duygusunu içselleştirmiştir.
Yani Allah karşısında hesap vereceğiz, öleceğiz. Evet. Yani dolayısıyla bu ahlaki düzeye sahip olmadıkça insan hakları da olmaz. İnsan hakkı zaten temelde ahlaki ilkelerden geliyor. Evrensel ahlak ilkelerinden doğmuş insan hakları. Bu olduğu zaman hukuk devleti de olur. Yani oraya gelen yönetici de hukuk neyse, ahlak neyse, adalet neyse ona göre hareket eder. Hareket etmeyeceğini gördüğü zaman bırakır orayı yani.
Evet.
Bizim Türkiye'de tabii Avrupa Birliği'ni doğru, Cumhurbaşkanımız çok doğru söylüyor. Zaten orada Sayın Cumhurbaşkanı çok reddiyeci bir tutum da ortaya koymuyor. Diyor ki biz yapacağımızı yaptık, bundan tümüyle vazgeçmeyiz ama buraya da mecbur değiliz yani. Bu konuda ortaya koyduğu tavır da doğru aslında.
Evet hocam. Programın başında da belirtmiştim. Bugün iki meseleyi daha müzakere edeceğiz burada. Bunlardan birisi din yorgunu gençler kavramıydı. Bu kavram gerçeği yansıtıyor mu? Ne anlama geliyor? Doğruluk payı var mı? Gençleri ahlak kazandırma adına, dini değerlerimizi, İslami değerleri kazandırma adına nasıl bir usul, metot izlemeliyiz bu çağda, bu günümüzde? Bunu konuşacağız. Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, din yorgunu gençler tabirini ben ilk defa sosyolog, doçent doktor Ömer Miraç Caman'dan duydum hocam.
Evet.
Ayşe Böhürler de 30 Eylül'de cumartesi günü Yeni Şafak gazetesinde bu konuyu yazdı.
Hüseyin Akın da Milliyet gazetesine yazdı. Milli gazetede yazdı.
Milli gazetede evet, din yorgunu gençler diye. Yani konunun özü şu hocam. Yani günümüz gençliği babalarının yetiştiği 70'li 80'li yıllardaki kuşağın içerisinde yetişmedi. O kuşak inançlarını yaşamak için mücadeleler vermişti.
Evet.
İdeolojilerin hakim olduğu dönemin içinde tek tip bir ideolojik şartlanmanın tezgahında böyle bir reaksiyon verebiliyorlardı. Hakikat parçalanmamıştı. Toplum hayatı, gündelik hayat bu kadar karmaşık hale gelmemişti. Dolayısıyla tek bir şey vardı. Yani siyah beyaz vardı. Hatta Ayşe Böhürler teknoloji bile siyah beyazdı diye bir ironi de yapmış orada. Yani tek bir televizyon kanalı vardı. İnternet yoktu, teknoloji yoktu.
Doğru.
Bu mücadele kolaydı. Ama hani günümüz gençliğine dindarlaştı. Evet. Tırma adına, ahlaklandırma adına 70'li 80'li yıllardan kalan metotlarla yaklaşmanın onları din yorgunu, ahlak yorgunu yaptığını söylüyor.
Evet.
Bu görüşe katılır mısınız hocam? Önce bunu soracağım, ardından da günümüzün metodolojisi, usulü ne olmalı onu konuşalım istiyorum. Buyurun hocam.
Şimdi burada bir defa bu kavram yanlış bir kavram. Din yorgun olmaz. Yorgun olan dinle ilişki kuran insanlardır.
Zaten o kastediliyor hocam.
Dolayısıyla ama yani ilk baktığınızda öyle görülmüyor. Burada bir propaganda var. Yani Ahmet Kaya bile yorgun demokrat dedi. Yorgun demokrasi demedi.
Demedi
yani.
Evet.
Dini kendi ayağımıza kurşun sıkmanın manası yok.
Kastedilen hocam yani yorgun dindarlar denmek istiyor.
Yorgun dindarlar denmesi
tabii,
lazım. Tabii. Din yorgun olmaz, dindarlar yorgun olabilir.
Evet.
Bu ayrımı yapmamız gerekiyor.
Evet. Dindar yorgun yani, dindarları konuşuyoruz.
Acaba günahkarlar yorgun değil mi yani? Değil mi? Yani yorgun günahkar, yorgun günah, bunları söylememiz gerekiyor.
Evet.
Bence bu araştırma çok sınırlı insanlar odağa alınarak yapılmış. O da şu,
Bu zaten hocam, onu belirtelim, bu bir araştırma değil, gözlem hocam.
İşte bu gözlem çok sınırlı sayıda. Evet. Yani diyelim radikal İslamcı veya işte milli görüşçü veya işte biraz daha genişletirsek dindar, sınırlı sayıda dindar insanların hayatını odağa alarak yapılmış bir gözlem. Çünkü burada işte efendim çocuklarına fazla işte okutuyorlar, konferanslara götürüyorlar, seminere götürüyorlar, kitap okutuyorlar, faaliyetler hep din. Bir süre sonra çocuklar bundan yoruluyor.
Evet.
Ya ben bunu hep hanıma diyorum, bırakın çocuklar biraz geçsinler, biraz eğlensinler, din deyince hep yasaklar anlamasınlar yani. Çünkü bizim dinimizde dünyevi arzular da var. Sadece ruhani arzular yok. Sadece yani maddi arzular da var. Onları da gençler yaşayacak, görecek meşru olduktan sonra. Bu açıdan doğru. Yani biz gençleri sadece beş vakit değil, aynı zamanda bütün zamanlarını dini şeyle, yani böyle din anlatarak, dini bilgiyi aktararak, konferanslar, seminerler, faaliyetler, bir süre sonra o zihinler yorgun hale gelir.
Bu hocam burada şu da yine oluyor burada, acaba? Din anlatılıyor ama gerçekten o dindarlık formunu, dindarlık özelliklerini taşıyan insanları, gençler çok göremediği için acaba o anlatılanlarla o çizilen prototipler arasında bir şey, ilişki, ilinti kuramıyor mu acaba? Ben biraz ona da şey...
Şimdi yani bu eleştirilerde bulunalım ama bu bizim geçmişimize yönelik eleştirilerde de haksızlık yapmayalım. Biz siyah beyaz televizyonu izliyorduk ama biz Marx'ı da okuyorduk, Dostoyevski'yi de okuyorduk.
Politik bir bilince de sahiptiniz.
Seyit Kutub'u da okuyorduk. Evet. Yani kusura bakmasınlar. Böyle bizi çok şeyde gri işte iki renk arasında falan kalmış.
Bu arada hocam
çocuklarını
siz
da buna göre 70, yetiştiren.
70'li 80'li yıllara da sahip çıkıyorsunuz.
Yani. Evet, kesinlikle. Yani ben reddiyeci değilim, radikal değilim yani. Tekfirci de değilim. Her mirası önemsiyorum. Islah'tan yanayım ben.
Evet.
Yani onu değiştirerek, geliştirerek, hep reddederek yeni bir şey kurmaya çalışıyoruz. Bu biraz kemalist bir şeydir.
Evet.
Yani bu Kemalizm İslamcılara da bulaşıyor.
Devrimcilik dedikleri
solculara da bulaşıyor birçok şeye. Evet, devrimcilik, ihtilalcilik, yani önce redde sonra yeniyi kur.
Biz ıslahtan yanayız.
Bu doğru değil yani. Kendimizi eleştireceğiz ama bu reddetmeyeceğiz.
Evet.
Islah edeceğiz kendimizi.
Çünkü önümüzü göreceğiz. O tecrübede değil mi hocam? O hayatlarda
kesinlikle
bir birikmişlik var.
Aynen öyle. Yani tecrübe bu din yorgunluğu meselesi de bir defa din yorgun olmaz yani. Bu yanlış bir algı üretimidir. İki.
Yok, biz öyle anlamadık zaten hocam. Yani dinle ilgili değil bu, evet. Dindarlıkla ilgili bir
dindarlık
şey, bir kavram.
Ilgili. Evet. İkincisi, evet, yani bu gençlere, çocuklara sadece dini bilgiyi aktaran mekanlar, metinler, konuşmalar sunmak onları zihinsel olarak yorar. Davranış olarak yorar. Bunun yerine farklı tecrübeler yaşamak gerekiyor, yaşatmak lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla İslami kesimde bunlar yapılıyor yani. İşte geziler yapılıyor, işte yüzme havuzları var, spor salonları var. Efendim bir sürü başka faaliyetlerle bu yorgunluğu giderecek bir takım çalışmalar var.
Evet.
O da aslında bu faaliyetleri yapanların bu işin farkında olduğu, bilincinde olduğunu gösteriyor. Bizim burada tabii dediğim gibi yani din yorgunluğu deyip kendimizi tamamıyla böyle negatifleştirmek de doğru değil. Daha geniş olarak büyük toplumda yaşıyoruz. Büyük topluma bakalım yani. Bu toplum din yorgunluğunu mu yaşıyor mesela? Bu şeyi kullanıyoruz
ya da günah yorgunluğunu mu yaşıyor?
Günah yorgunluğu yaşıyor bu toplum.
Evet.
Şimdi bu internet gelişti, teknoloji farklılaştı, farklı fikirler, ideolojiler dolaşıyor. Bu hem bizim çok kültürlü, çok bilinçli, zengin varoluşumuzu sağlıyor, güzel bir şey, ama aynı zamanda bizi ciddi anlamda nihilistleştiriyor, belirsizleştiriyor. Eğer esaslarımıza dikkat etmezsek, bu esaslarımızdan uzaklaşırsak, bizi bu defa işte hakikat parçalanmış. Hakikat parçalanmaz. Bir Müslüman için hakikat her zaman tektir. Ama postmodernite ile ilgili, postmodernitenin ortaya koyduğu kültürle ilgili, onlar hakikat yok diyor, çoktur diyorlar. O onların bileceği bir şey. Pratik hayatta da böyle şeyler sunmaya çalışılıyorsa bunlar bizim için bir imtihandır yani. Postmodernite de bir imtihandır.
Evet.
Dün Soğuk Savaş döneminin ideolojileri vardı. Onun imtihanı vardı. Bugün de bunların imtihanı vardır.
Evet. Hocam aslında bu kavram biraz bizim mahallede şimdi tartışılıyor.
Evet, mahalle içi bir tartışma.
Mahalle içi bir tartışma. Şunlar da konuşulmaya başlandı. Hani az önce siz de ifade ettiniz. Nihilizm konuşuluyor şu anda.
Evet.
Deizm konuşuluyor.
Deizm var.
Aslında yani, bir insan niye deist olur ya da bir insan niye nihilist olur, agnostik olur? Aslında o iç yolculuğundan, ruhundan, metafizikten, maneviyattan uzaklaşmanın getirdiği yan arızalar bunlar,
evet,
değil mi hocam?
Evet. Ya o öyle bir şey var. Evet. Tabii bu şu anki popüler kültür çok ciddi anlamda nihilizmi destekleyen maddi bir dünya öneriyor. Bunu ortaya koyuyor. Yani işte ye, iç, gez,
keyfine bak,
sev, hazlarına bak. Sürekli dünyevi hazları vurgulayan bir kültür var. Alışveriş merkezleri, tatiller, seyahatler hep bunun üzerinde yürüyor. Bunlar merkeze alınıyor. İşin böyle bir tarafı var. Avrupa zaten hakikatini kaybetmiş. Entelektüel olarak hakikat yok diyor. Postmoderniteye göre hakikat diye bir şey yok. Bir sürü doğrular olabilir. O bizim bulunduğumuz sınıfa göre, bulunduğumuz mevkiye göre, topluma göre, çağa göre değişkenlik arz ediyor. Bir de liselerde özellikle benim rastladığım nihilist veya anarşist daha öykünmeci bir şey. Şimdi oğlum geldi, baba işte arkadaş diyor ki ben anarşistim. Ne demek dedim, anarşizm biliyor mu nedir yani? İslam'da anarşizm var mı diyor, Müslüman anarşist olabilir mi? Şimdi bu çocuklar arasında moda.
Moda. Bir de o gençliğin getirdiği bir gençliği, duygu, his.
Yani farklı bir şeylerle ilgilenmek,
evet,
istiyor.
Evet,
annesi,
evet,
babası onu sıkıyor. O sıkıcılığı aşacak.
Evet.
Daha renkli, daha değişik, daha çarpıcı, daha protest şeyleri görmek istiyor, bulmak istiyor. Zaten ergenlik dönemi 25 yaşa kadar, 28 yaşa kadar bu dönemler daha çok protestodan hoşlanıyorlar. Daha çok karşı olmaktan hoşlanıyorlar. Daha çok anneden, babadan, çevreden bağımsızlaşarak ayrı bir varlık olma serüvenini yaşamak istiyor.
Evet.
Gençliğin böyle bir şeyi var.
Evet.
O nedenle bu gençlere hitap ederken onların bu protest, ayrı bir insan olma serüvenlerini saygı
dikkate almak lazım.
Dikkate almamız gerekiyor. Onları her yönüyle çekiçlerken,
yontarken
onların bu arayışlarını da dikkate almamız gerekir.
Lazım.
Onların bu arayışlarının temsiline de imkan vermemiz gerekiyor.
Doğru.
Yani anarşizm nedir, nihilizm nedir? Bunları bütünüyle reddederek değil. Batı zaten ahlaksızdır. Orta çağda insan eti yiyorlardı. Ondan sonra da çocuk bir gidiyor, geziyor, Batı'yı görüyor ve bütün
bunlar insan eti yiyenler diyor.
Bunlara inanmayı bırakıyor, kendisine diğer inançları veren şeyleri de bırakıyor.
Evet.
Ya böyle olmaz yani. O nedenle
Tanzimat'taki Paris'e gönderdiğimiz öğrencilerin tavırları değil mi hocam?
Tavırları yani. O nedenle biz bu çocuklarımıza, gençlerimize, insanlarımıza Avrupa'yı da doğrusuyla, kötüsüyle öğreteceğiz. Evet. Bugünkü dünyayı da iyisiyle, kötüsüyle öğreteceğiz. Allah'ın dini de ne diyorsa onu da öğretmeye,
evet,
çalışacağız.
Evet, evet.
Ama din yorgunluğu hakikaten, yani dindarlık yorgunluğu daha doğrusu, bir ne diyelim, bir fenomen olarak zaman zaman rastlanabilen bir şey yani.
Hocam bu, ben şöyle algılıyorum. Gerçekten aslında din yorgunluğu ya da dindarlık yorgunluğu yok toplumumuzda. Bir günah yorgunluğu var.
Evet.
Az
evet,
önce sizin evet, de ifade ettiğiniz popüler kültürün evet, getirdiği bizi işte nihilizme, agnostizme, bohem bir hayata sevk eden o
evet,
oyalayıcı
evet,
alışkanlıkları yatıyor. Ben şöyle anlıyorum. Yani bizim buradan çıkmamız ancak Müslümanlığımızla, dindarlığımızla bu hengameden,
evet,
kaostan da çıkabiliriz. Evet. Ama burada usul olarak da gerçekten az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi gençlerin o gençlik çağlarındaki bir takım alışkanlıkları, hisleri, duyguları, onları dikkate almak gerekiyor.
Evet,
bu dinimizi
evet,
anlatırken,
evet,
İslam'ı anlatırken. Usul açısından kendimize bizim herhalde çeki düzen vermemiz
kesinlikle,
gerekiyor.
Kesinlikle.
Yani bir insan nasıl yetiştirilir, nasıl ahlaklı hale
evet,
getirilir, maneviyatlı hale getirilir, usule
kesinlikle,
dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam, programımızın bu ikinci kısmında yine başta da ifade ettiğim bir meselemiz daha var. Bir 7-8 dakikamız kaldı. Onu da ben size sormak istiyorum. Bu Emrah Serbest
evet,
olayından yola çıkarak işte ünlü bir senarist, Gezi olaylarında boy göstermiş, işte sol cenahtaki gençlerin de örnek adamlarından birisi kendince, böyle bir birisi Emrah Serbest. Ve o bahsettiğim yine Ataşehir'deki bir kadına yapılan saldırıda. Hani ya bizim suçlumuz, işte bu suç, ortada bir suç var, şiddet var. Kaza yapmış bu evet. kişi İzmir Aydın otoyolunda. İki kişinin, bir babayla kızın ölümüne sebebiyet vermiş.
Evet.
Fakat evet. önceki hayatından, önceki yazdıklarından, önceki şöhretinden dolayı bir mahalleye ait olmanın getirdiği durumdan dolayı o mahalleye, o mahalledekiler ona sahip çıkıyor. Diğerleri onun aleyhinde yazıyor. Diğerleri sempatiyle yaklaşıyor. Kişi ya da suç işlenen şahıs, işte evet, başörtülü evet, bir kadının evet. darp edilmesiyle, işte ya da işte başka, işte mini etekli kıza saldırıldı deniyor evet, mesela. Evet. Karşı mahallelerin böyle bir tavırları var.
Evet.
Yani kimse suça, o şiddete, evet. Cinayete, kazaya yoğunlaşmıyor. O kazada kim öldü, evet. kim zarar gördü, bunu yapanlar kimler? Böyle bir ayrışmaya doğru gitmeye evet, başladı evet. toplumumuz. Evet. Böyle patolojik bir vaka gibi evet. duruyor. Bunun içinden farklı evet. konular da çıkacak. Biz programdan önce Hı-hı. bunu konuştuk. Onu önümüzdeki Hı-hı. haftada belki konuşacağız ama evet. bunu nasıl değerlendirirsiniz, bu ayrışmayı?
Ya bu gerçekten Türkiye için çok tehlikeli bir ayrışma. Yani toplumun çeşitli kabilelere adeta bölünmesi bu. Her kabile kendisine kolektif olarak bir hissediyor. Bir kolektif bilince sahip oluyor. Dolayısıyla bizden olanlar ve bizden olmayanlar diye Türkiye'de bir bakışa sahip olmaya başlıyor. Kendi kabilesinde bir takım insanlar aktör oluyor siyasette, sanatta, futbolda. Ondan sonra bu kabile aidiyetini, kolektif aidiyetini bunlar üzerinden gündeme getiriyor. Burada vatandaş, sivil vatandaş, yurttaşlık, insan olma, bütün bunlar değerini kaybetmeye başlıyor. Hukuku da siyaseti de bu kabile aidiyetine göre yorumlamaya başlıyorlar. Yani suç dediğimiz şey veya suçsuzluk dediğimiz şey hukuk tarafından belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları da bunlar ortaya konmuştur. Dolayısıyla suçlu bizim kardeşimizde, babamızda, mahallemizde, aynı siyasi görüşte olanla da olsa suçludur o. Tam tersine suçsuzsa, bizim karşı mahalleden, bizim karşı ideolojiden olsa da o suçsuzdur. Sağduyu olan budur. Bizim bu sağduyuyu kaybetmemiz çok tehlikeli bir şey. Yani toplumun kamplaşma düzeyini gösteriyor. Toplum bu kadar birbirinden ayrışıyor ki artık suçlu kim, suçsuz kim, o bile belirsizleşiyor. Yani bunları bile karıştırmaya başlıyor. Bu son olay bence bunu gösteriyor ve bu Türkiye açısından çok tehlikeli bir konum. Bir konu. Bu insanların kendilerini en çağdaş diye ifade eden insanlar, en şehirli diye ifade eden insanların tam tersine aslında ne kadar ilkel güdülerle hareket ettiğini gösteriyor. Yani kabile niye diyoruz? Kabile toplumsal düzey olarak en ilkel aşamayı ifade ediyor. İnsanlar yeryüzünde ilk defa toplu halde kabile olarak var oldular.
Evet.
Şimdi burada da yine kabile güdüsü var. Kabile güdüsünde öç alma vardır ve aynı zamanda linç etme vardır. Burada da linç etme kültürü çalışıyor. Bakın dikkat ediyorsanız.
Evet.
Yani karşı taraftansa, karşı taraf diye gördüğü insan suçlusa, bir suç işlediği zaman hafif, onu linç etmeye gidiyor. Halbuki yasalar var.
Evet.
Yani bu yasalar onu alır zaten, yargılar, cezası varsa yoksa. Bu bir kitlenin işi değil yani. Falan kişi üzerine propaganda yapmak, onu bilmem etrafına kamuoyu oluşturmak, onun işi değil. Ama linç kültürü öne çıktığı için bunu yapıyorlar. Ve bu linç kültürü Türkiye'yi geriye götürüyor. Bunu açık söyleyeyim. Bütün kesimler de bu linç kültürünü üretiyorlar. Gazetelerde üretiyorlar, televizyonlarda üretiyorlar. Ve ne kadar vatansever olduğunu söylese de insanlar, bunu yapıyorsa kesinlikle vatan sever değildir. Çünkü vatanını seven vatandaş dediği anlayışa sahip olur. Bu ülkede yaşayan herkesin insan olarak yaşama hakkına saygı duyar. Biz daha başlangıçta ne dedik? İnsan hakları dedik.
Evet.
Biz eğer insanların kişi olarak
haklarına saygı duyarsak biz bir ahlak iddiasına bulunabiliriz. Müslümanın ahlaklı olması demek sadece içki içmemesi, fuhuş yapmaması demek değildir. Ahlaklı olması işte insanların haklarına saygı göstermesidir. Yalan söylememesidir. O insanlarla ilgili linç kültürünü desteklememesidir. İftira atmamasıdır. Değil
evet,
mi?
Evet.
Bu hem dinimize aykırı bir şey hem vatanperverliğimize aykırı bir şey. Milliysek de bunu yapamayız. Bu gerçekten Türkiye'yi parçalanma bölme diyoruz ya bugünlerde konuşuluyor. Bu fiziksel parçalanma değil ama bu ruhsal ve sosyolojik parçalanma.
Evet.
Ruhsal ve sosyolojik parçalanmanın acıları, problemleri, ciddi sonuçları hemen ortaya çıkmaz. Belli bir süre sonra ortaya çıkar. Ve onun tedavisi de öyle hemen kolay olmuyor. O nedenle bu tür tavırlardan bizim kaçınmamız gerekiyor. Linç kültürünü üretmememiz gerekiyor.
Evet.
Ben Ergün'ün bir zaafını gördüm. Zaten o muhafazakar kesimdedir. Dolayısıyla ben şunu bir döveyim bilmem ne yapayım. Onun üzerine kendimi anlatayım. Ya Türkiye'de bir meseleyi konuşamıyoruz. Türkiye'de bizim insan olarak yani her şeyi konuşabilmeliyiz. Hakaret etmeden, suçlamadan, dışlamadan, küfretmeden. Ama adam diyor hayır sen onu konuşamazsın bu benim meselem diyor. Hayır sen niye böyle konuşmadın? Tam tersi konuştun dolayısıyla işte sen şusun busun diye.
Evet.
Aklı selimini kaybeden bir toplumsal durumdayız.
Hocam aslında bu son...
Akleden toplum diyor.
Evet.
Yani bu akleden bir toplumsal durum değil bu durum. Evet. Açıkçası.
Hocam bu konunun bu son geldiği nokta aslında biz ayrı bir program yapacağız. Hani
evet.
İşte kötüye nasıl kötü denir? Hani iyi nasıl övülür?
Evet.
Eleştiri nasıl yapılmalıdır?
Evet.
Karışma hakkımız nedir birbirimizin
nedir
hayatına?
Birbirimize?
Hangi ölçüde karışmalıyız? Tavsiyede, nasihatta bulunmalıyız?
Evet.
Az önce bahsettiğim program öncesi konuştuğumuz buydu. İsterseniz bu konuyu haftaya
konuşalım.
Onu da bir takım toplumsal örneklerden yola çıkarak konuşalım. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine 40 ambarda başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.